Ayrım 17, Tarikat Kuşatmasında Türkiye, Halidi Cehenneme, Rıza Zelyot, sayfa 162. Cihatçılarla kardeşlik. Kendisine Musa bin Umeyr gibi hakkında masallar uydurulan bir Arap'ı örnek edinen Nureddin Yıldız, elbette ki Suriye-Irak hattındaki dinci terör örgütleriyle fikir kardeşliği yürütecekti. Bunu da ümmet, Kur'an, sünnet kavramları altına saklayacaktı. Ama asıl kimliğini basına yansıyan haberler gösteriyor. El-Nusra cephesinden ayrılan Tahrir-ü Şam örgütünün liderlerinden Muhaysin'i yayınladığı bir videoda İslamcı yazar Nureddin Yıldız'ın kitabını önerdi. Sputnik'te yer alan habere göre aralarında Türkiye'den Suriye'ye giden cihatçıların da yer aldığı bir medya ekibi oluşturan Suudi cihatçı Muhaysin'in Türkiye'deki sempatizanları için hazırlanan videoları YouTube hesabında yayımlanıyor. 27 Mayıs tarihli videosunda burada faziletli Şeyh Nureddin Yıldız'ın Ramazan Risalesi, medyadan sorumlu kardeşler bana gösterdi diyen Muhaysin'i takipçilerine Yıldız'ın kitabının okunmasını tavsiye ediyor. Yıldız daha önceden de Nusra müttefiki Ahrar-ı Şam'ın öldürülen lideri Hasan Abbud veya Ebu Abdullah el-Hamavi ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı. Rus Büyükelçi Andrei Karlov'u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın da Nureddin Yıldız'ın sohbetlerine katıldığı ortaya çıkmıştı. Dipnot: El-Kaide yanlısı Tahrir Şam örgütü liderlerinden Muhaysin'i Nureddin Yıldız'ın kitabını önerdi. Sputnik 30.05.2017, erişim tarihi 24.06.2019, https://tr.sputniknews.com, Taksim, Orta Doğu. Altıntaş Karlov'u vurduktan sonra El-Kaide neşidesi okumuş ve devamında "Allahu Ekber, Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın, beldelerimiz güvende olmadıkça sizler güvenliği tadamayacaksınız, beni buradan ancak ölüm alır, bu zulümde payı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını verecek" diye bağırmıştı. Ardından Altıntaş'ın Nusra militanı olduğu öne sürülmüştü. Nusra sözcüsü Hüsam el-Şafii ise bu iddiayı yalanlamış, suikastı katliam yapan Ruslara karşı çok doğal bir tepki olarak nitelemişti. Nureddin Yıldız Suriye'deki teröristleri cihatçı kabul ediyor ve kendince verdiği bir fetvada bunu dile getiriyor. Aşağıdaki soru ve cevapta bunu görüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah hocam. Sosyal medyada hızla yayılmakta olan bir konuyu size danışmak istiyorum. Suriye'deki bazı alimler Türkiye'deki liseli ve üniversiteli gençleri Suriye cihadına yardıma çağırıyorlar. Suriye'deki karışık durum ortada ve sizin derdi ümmet olan gençlere bu konuda vereceğiniz nasihatlere ihtiyacımız var hocam. Bizim bu konuda tavrımız ne olmalı? Kardeşlerimizi bu duruma teşvik etmeli miyiz? Yoksa onları da kendimizi de bu durumdan sakındırmalı mıyız? Allah sizden razı olsun. Dualarınızı bizden eksik etmeyin hocam. Allah'a emanetsiniz. Selamün aleyküm. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan her mümin Suriye'deki durumun İslam'ın ve insanlığın aleyhine olduğunu ve gitgide de durumun daha da ağırlaştığını anlar bilir. Buna göre de hiçbir mümin oradaki durumu sıradan bir olay, beni ilgilendirmez bir durum olarak göremez. Ahirete iman ile böyle düşük bir anlayış kesinlikle aynı kalpte birleşemez. Suriye için bir şeyler yapmak imanımızın gereğidir. Yapılacak şeyin ne olacağına karar vermek ise en az o yapılacak iş kadar önemli olmalıdır. Bugün bizim şehirlerimizden oralara cihat maksadı ile gidenlerin binlerce kere daha fazlası oradan buralara gelmiş durumdadır. Oradaki gençlerin buraya gelenlerinin yerine buradan oraya gidenlerin bulunması, oturulup müzakere edilmesi gereken bir durum olmalıdır. Özellikle tekit ederek söylüyorum. Suriye'deki durum tam anlamıyla bir cihat durumudur. Cihat ise mümin insanın kulluğu ile alakalıdır, asla safsaklanamaz. Bunu bir kenarda bekleterek şu tespitleri yapmak isterim. 1. Suriye'de büyük bir cihat ortamı vardır. Küfür dişlerini göstermiş, Müslüman insanın kanı akmıştır. Durum cihat açısından nettir. Soru: Hocam, kafirin yardımıyla cihat olur mu? Mesela Suriye'de muhalif gruplar batıdan silah yardımı alıyorlar. Başka çareleri olmadığından belki de bu durumda bir sakınca var mı? Cevap: Oradaki şartları, mecburiyetleri oradaki mümin kardeşlere ve onları idare eden ulemaya bırakmak gerekir. Rahat ortamlarımızdan yön vermemiz makul değildir. Dipnot Nurettin Yıldız: Hocam, Suriye konusunda derdi ümmet olan gençlere tavsiyeniz nedir? Fetva Meclisi 17-10-2016, erişim tarihi 24-6-2019. https://www.fetvameclisi.com. Demokrasi kafir oyuncağı. Sosyal Doku Vakfı'nın açık bir demokrasi düşmanı örgütlenme olduğunu vakıf başkanı Nurettin Yıldız'ın şu sözleri pek açık biçimde gösteriyor. Müslüman da bilmeli ki bütün alternatifleriyle cihattan soğuduğu sürece kaybeder. Demokrasi kafirin üzerine ayarlanmış bir oyuncaktır. Onun kafasına uygun bir külahtır. Onun ayağına uygun bir ayakkabıdır. Müslüman onu giyince bol olur, yürüyemez, parmaklarını sıkar. Hile, savaş, taktik, doğru şeyler bunlar. Naçar için demokraside kullanılabilir bir çare olabilir. Ama inandığımız şey değildir. Bir başka konuşmasında isim vermeden hilafeti kaldıranları kafir olarak suçluyor. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranları kafir göstermeye uğraşıyor. Ve 10 yıl içinde hilafetin geri geleceğinin işaretini göreceğini söylüyor. Bu da onun Cumhuriyet rejimini yıkmak için çabaladığını ortaya koyuyor. Zaten bütün çalışmaları da İslam ve ümmet diyerek Cumhuriyet karşıtı insan yetiştirmeye dayalı. Sosyal Doku Vakfı İslami hassasiyetleri önceleyerek toplumda ahlak, maneviyat ve adalet duygusunu yaygınlaştırmayı amaçlayan faaliyetler yürütmektedir. Demesine karşın Nurettin Yıldız, Türk milletinin ahlakında asla yeri olmayan ve İslam öncesi Arap geleneğine dayanan ahlak anlayışını televizyonundan açıkça dile getirmektedir. Örneğin 6 yaşındaki bir kız çocuğuyla dahi evlenmeyi savunmakta ve bunu da Kur'an'a bağlamaktadır. İşte bu konuda söyledikleri. Şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkek ya da 7 yaşında bir erkek, 25 yaşındaki bir kız nikahlanabilirler mi? Evet, nikahlanmalarında bir sakınca yoktur. Kur'an'a iman eden herkese göre evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan için nikah engel bir durum yoktur. Reşitse kendisi evlenir, reşit değilse velisi tarafından evlendirilebilir. Netice olarak küçük çocukların da evlenebileceklerine dair hüküm Talak suresinin 4. ayetidir. Ama bununla beraber 4-5 tane daha hadisi şerif vardır. Kadın spiker izlemek günahtır. Kadınlar dayak yedikleri için sabaha kadar şükretmelidirler. Çalışan kadınlar fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor. 3 yaşında kız çocukları amcalarının yanına külotla çıkmamalı gibi ortaçağ zihniyetini yansıtan sözleriyle de bilinen bu şahıs, fetva adı altında dile getirdiği görüşleriyle kadını ve hatta kız çocuklarını ötekileştiren ve hatta şeytanlaştıran bir zihniyeti temsil ediyor. AKP'lilere ders verdi. İşte böyle bir kişi Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten AKP'nin üst yöneticilerine ders bile verdi. Bu olay 2016 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşandı. Burada AKP Gençlik Kolları il başkanları ve MKYK üyeleri istişare ve eğitim kampı için bir araya geldiler. Bu kampta politikacılara özel olarak çağrılan Nurettin Yıldız, ölçülerimiz konulu ders verdi. Basına kapalı yürütülen toplantıya dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Tarikatlar ile iktidar partilerinin böyle açık bir işbirliği şimdiye kadar görülmüş değildi. İHH İnsani Yardım Vakfı. Bu örgüt International Humanitarian Health Organization, İHH adıyla Almanya'da kurulmuştu. İnsani Yardım Örgütü adıyla ortaya çıkan bu dernek, daha sonra Türkiye'de dönemin Refah Partisi'ne yapışık bir yapı gibi ortaya çıktı. Kendilerini şöyle anlatıyorlar. İHH İnsani Yardım Vakfı 1992 yılında ortaya çıkan Bosna Savaşı'na kayıtsız kalamayan gönüllülerin başlatmış olduğu insani yardım çalışmalarının 1995 yılında vakıf olarak yapılanması ile İstanbul'da hayat bulmuştur. Bugün Asya, Afrika gibi yoksul bölgelere yardım etmek amacı altına gizlenen İHH, asıl hedefinin toplumu ıslah ve inşa adı altında çağdaş ve laik toplum yerine başka bir toplum inşa etmek olduğunu tanıtımında şöyle dile getiriyor. Sivil kuruluşların toplumun ıslahı ve inşasında üstleneceği etkin rol için iyi bir örneklik teşkil eden İHH İnsani Yardım Vakfı. Vakıf sitesinde kuruluş övülürken ilkin şu yazılmış bulunuyor. Bosna Savaşı sırasında Saraybosna ablukasını kırarak Bosna'ya yardım ulaştıran ve Bosnalıların mazlumiyetini ve mağduriyetini dünya kamuoyuna duyuran ilk sivil toplum kuruluşudur. Gel gör ki Bosnalı Müslümanlara yardım diye toplanan paraların Refah Partisi ile bağlantılı kişilere aktarıldığı kısa süre sonra ortaya çıktı. 23 Şubat 1994 tarihinde o zamanki başbakan Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı Tansu Çiller, Bosna paralarını refah iç etti dedi. Yine 28 Şubat 1994 tarihinde Çiller Haç Organizasyonu ve aynı zamanda Bosna Hersek için toplanan paraların Bosna Hersek'e gönderilmediğini, bu paraların yarısının Refah Partisi'nin seçim harcamalarında kullanıldığını söyledi ve bu konuyu araştırdıklarını açıkladı. Haberler havada uçuştu. Basına yansıyan bilgilere göre Almanya'da International Humanitarian Health Organization yani İHH adıyla kurulan dernek, burada Volksbank Freiburg şubesinde 891-0006 nolu dernek hesabını kullandı. Bosna'ya yardım adı altında o zamanki rakamla 36 milyon lira toplandı ve derneğin bu hesabına yatırıldı. İHH de bu paraları Refah Partisi'nin kasası olarak bilinen Süleyman Mercümek'in yine aynı tarihlerde açılan Düsseldorf Yapı ve Kredi Bankası'ndaki hesabına aktardı. Bu muazzam para dikkat çekmesin diye Süleyman Mercümek'in 18 ayrı bankada açtırdığı 200'e yakın hesapta toplandı. Süleyman Mercümek, Refah Partisi'nin paralarını işleten kişi olarak tanındı. Refah Partililer önce Süleyman Mercümek'i tanımadıklarını söyleyip her sakallının hesabını biz mi vereceğiz dediler. Gel gör ki partinin paralarının ona yollanıp değişik bankalarda faize yatırıldığı anlaşıldı. Süleyman Mercümek 1995 yılında Bosna'ya yardım için toplanan paraları iç ettirdiği iddialarıyla ilgili olarak yargılanıp 20 milyon 655 milyar lira para ve 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat 2002 yılında dava zaman aşımına uğratıldı ve Süleyman Mercümek kurtarıldı. TBMM'de 25 Mart 1997 tarihli oturumda bu konuda milletvekili Ali Ilıksoy'un konuşmasında yer alan bilgilerden bir kısmı şöyle. Yasalara aykırı olarak toplanan bu para amaca da aykırı olarak kullanılmıştır. Toplanan paranın Bosna Hersek yetkililerine teslimi gerekirken yardım toplayanlar bundan kaçınmışlar. Bu paralar yardım toplama faaliyetinden sonra Kasım 1992'de paravan olarak kurulan Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı'na yani İHH'ye gönderilmiştir. Bu derneğin kurucularının tamamına yakını Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın veya Refah Partisi'nin üyeleri veya sempatizanlarıdır. Toplanan yardımın İHH'ye teslim edileceğine ilişkin bir hüküm yoktur. Toplanan paralar Selçuklu Belediyesi Hesap İşleri Müdürü Muzaffer Atalay, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Yalçın'da ve Ziya Özboyacı tarafından Faysal Finans vasıtasıyla İHH'nin Alman Volksbank Freiburg Şubesi'ndeki 891.0006 no'lu hesabına 17.3.1993 tarihinde 683.088 Deutschmark, 24.3.1993 tarihinde 490.250 Deutschmark ve 25.3.1993 tarihinde 269.595 Deutschmark'lık bölümler halinde aktarılmıştır. Davanın İHH avukatlarından olan Faik Işık, 2011 yılında şunları anlattı. Dosyayı çalışırken şunlara şahit oldum. Bizim arkadaşların Bosna'ya yardım diye topladığı paraların rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın emriyle Körfez ülkelerinde repoya yatırıldığını, daha sonra bir kısmının Erbakan'ın uygun gördüğü yerlere harcandığını, aslında Erbakan'ın Marmara Bank, Exim Bank, TYT Bank gibi bazı batmış bankalarda parasının bulunduğunu, bu bankaların batması nedeniyle tahsilat problemi çektiğini şaşkınlıkla gördüm. Erbakan Hoca'nın yakınında bu işleri yöneten birkaç kişiye niçin repo yapıldığını, bunun haram olup olmadığını sorduğumda yanıt şu oldu. Hocamız Türkiye'deki cihat kazanılmadan başkalarına yardım edilmez diyor. Onun için yardımların bir kısmı da burada harcandı cevabını aldım. Bana kısaca savunmanı yap, bu işleri sorgulama ültimatomunu verdiler. Dipnot: Toygun Atilla, Bosna paraları repo yapıldı, Erbakan'ın uygun gördüğü yerlere harcandı. Milliyet, 07.08.2011, erişim tarihi 24.06.2019, HTTP, www.milliyet.com.tr, Bosna paraları repo yapıldı, Erbakan'ın uygun gördüğü yerlere harcan gündem. O dönem iyice değer yitiren İHH, AKP iktidarlarının desteğiyle yeniden canlandırıldı ve hükümet adına bazı operasyonlarda bile kullanıldı. Bunlardan birisi Mavi Marmara operasyonudur. Mavi Marmara komplosu. İHH İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardımıyla Mavi Marmara adlı gemiyi satın aldı. Sonra da bunu çok önemli bir uluslararası operasyonda kullandı. 2010 yılının Mayıs sonlarında gemiyi aldığı protestocuları İsrail güvenlik güçlerinin üstüne yolladı. İsrail güvenlik gücünün saldırısı sonucu gemideki 10 kişi hayatını kaybetti. AKP Eskişehir Milletvekili Murat Mercan 2010'da Antalya'da konuşurken bu Gazze seferi sorulunca bir coğuluk yapalım dedik ama vazgeçtik dedi. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Mavi Marmara'nın ardından gazetecilerin sorularına şöyle yanıt vermişti. Milletvekillerimiz gemide yer almak için başvurdular, güvenlik gerekçesiyle izin vermedik. Bu açıklamalar gösteriyor ki İHH yöneticileri bu olayın faciayla bitebileceğini bilmekteydiler. Bu yüzden de Mavi Marmara'ya bindirdikleri insanların birçoğuyla ölüm taahhütnamesi imzaladıkları bilgisi basına düşmüştü. İHH Suriye işinde. Önce Refah Partisi'ne bağlı olarak çalışan İHH, AKP iktidara geldikten sonra Necmettin Erbakan'ı bırakıp buraya bağlı bir yapı olarak iş görmeye başladı. Bu yüzden de 2011 başlarında Suriye'de iç savaş başlayınca buraya yönelik işlerin içine girdi. 2012'de İHH'nin Suriye'deki cihatçılara silah taşıdığı haberleri de basına yansıdı. Onlardan birisi şudur. İHH'nin Bosna Hersek'teki faaliyetleri inceleme altına alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre İHH ile ilişkileri nedeniyle Savunma Bakanlığı da mercek altında. İddiaya göre başta Savunma Bakanlığı olmak üzere devlet kurumları İHH bağlantılı isimlere silah satın alma ve Türk şirketlerine silah gönderme izni verdi. Bu şirketlerin Suriye'deki cihatçı unsurlara silah taşıdığı belirtiliyor. Ancak bu şirketlerin İHH bağlantılı kişiler hakkındaki incelemeleri durdurmayı ya da yavaşlatmayı başardığı ileri sürülüyor. silahları gönderen şirketin İsviçre, ABD ve Slovakya'da faaliyet yürüttüğü ve sahibinin bir Türk olduğu gelen bilgiler arasında. Dipnot, Sırp basını İHH Bosna'dan Suriye'ye silah gönderiyor. Habersol 24.1.2014, erişim tarihi 24.6.2019. http://haber.sol.org.tr. İHH tarafından daha sonra yalanlanan 2014 yılına ait bir başka haberde şöyle: Kırıkhan Reyhan yolu üzerinde Özova Tarım Civarı Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri İnsani Yardım Vakfı'na İHH'ye ait bir yardım tırını durdurdu. Suriye'ye insani yardım taşıdığı öne sürülen tırdan askeri mühimmat, hücum yelekleri, elektronik cihazlar ile bazı yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi. Tır incelenmek üzere jandarma karakoluna çekilirken tır sürücüsü ile biri Suriye, biri Türkiye uyruklu toplam 3 kişi gözaltına alındı. 14 Ocak 2014 tarihli bir başka haber şöyle: İnsani Yardım Vakfı İHH Kilis Ofisi ve Yardım Deposu sabah 6.30'da polis tarafından basıldı. İHH bürosuna baskının Van'dan gelen terörle mücadele ekipleri tarafından El-Kaide operasyonu çerçevesinde düzenlendiği öğrenildi. Kilis'teki baskınla başlayan operasyonun Van, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Kayseri'ye sıçradığı bildirildi. Polisin yaklaşık 2 saat süren araması sonrası vakfa ait 10 bilgisayar emniyete götürüldü. İHH çalışanı İİ'nin de gözaltına alındığı belirtildi. Bu arada polisin aynı binada faaliyet gösteren Katar Kızılay'ı İrtibat Bürosu'nda da arama yaptığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Aynı dönemde bir başka operasyon daha yapıldı. Burada da El-Kaide bağlantılı İHH yöneticileri hedefteydiler. Haber şu: Bu arada El-Kaide operasyonu kapsamında Kayseri'de İHH İnsani Yardım Derneği yöneticilerinden Recep Çamdallı gözaltına alınırken Ömer Faruk Sebzeci'nin Umre'de olduğu belirtildi. 2016 yılında ise Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan El-Kaide ve IŞİD militanlarının İHH'yi kullanarak Suriye'ye malzeme geçirdiği iddiasıyla diğer benzer iddialara karşı İHH İnsani Yardım Vakfı avukatları açıklama yaparak haberi yalanladılar. Buna benzer haberlerin içinde yer alan İHH, yaptıklarını iyilik ve yardım çalışmaları olarak sunuyor. Vakfın ideolojisini de elbette ki Halidi Nakşibendi zihniyeti oluşturuyor. 17. ayrımın sonu. Sayfa 173.